3. Bölüm. Bir fırtına oyunu ve gerçek bir tayfun. Kuşkusuz Momo, dinledikleri arasında büyük küçük diye bir ayrım yapmıyordu. Ama çocuklar tiyatro kalıntısına daha başka bir sebeple sevine sevine geliyorlardı. Artık can sıkıntısı diye bir şey kalmamıştı. Momo geldiğinden beri eskiden olmadığı kadar güzel oyunlar oynuyorlardı. Bunun nedeni Momo'nun önerdiği oyunları oynamaları değildi. O sadece oyunlara katılıyordu ve çocukların aklına nedendir bilinmez çok değişik oyunlar geliyordu. Her biri diğerinden değişik ve güzel oyunlar. Bir gün ağır, sıkıntılı bir havada 10-11 kadar çocuk taş basamaklara oturmuş Momo'yu bekliyorlardı. O ara sıra yaptığı gibi çevrede dolaşmaya çıkmıştı. Gökyüzünde kara kara bulutlar toplanıyordu. Yakında bir fırtına kopacağı benziyordu. Yanında küçük kardeşini de getirmiş olan bir kız, "Eve gitsem iyi olur," dedi. "Gök gürlemesinden, şimşekten korkarım ben." Gözlüklü bir oğlan, "Ya evde? Evde olsan onlardan korkmaz mısın?" diye sordu. "Yine korkarım," dedi kız. "Öyleyse burada kalabilirsin," diye konuştu çocuk. Kız omuzlarını silkti, başını salladı. Az sonra, "Momo belki de hiç gelmez," dedi. Üstü başı bakımsızca olan bir oğlan, "Ne olmuş yani?" dedi. "Momosuz da bir oyun oynayabiliriz biz." "İyi ama ne?" "Bilmem, ne olursa." "Ne olursa denmez. Bir önerisi olan var mı?" "Ben biliyorum," dedi. Sesi kız sesini andıran tombul bir oğlan. "Bu tiyatro kocaman bir gemi olsun. Biz de bilinmeyen denizlere açılıp maceralar yaşayalım. Ben kaptanım, sen birinci dümencisin, sen doğa bilimcisi bir profesörsün. Bu bir bilimsel araştırma gezisiymiş, tamam mı? Ötekiler de tayfa olurlar." "Peki, biz kızlar ne olacağız?" "Kız tayfalar olursunuz. Bu gelecek çağın gemisi." Bu güzel bir plandı. Oynamayı deniyorlar, anlaşamadıkları için oyun rayına oturmuyordu. Bir süre sonra hepsi tekrar taş basamaklara oturup beklemeye başladılar. Derken Momo çıka geldi. Dalgalar kabarıyordu. Araştırma gemisi Argo, sallantılar içinde güneydeki Mercan Denizi'ne doğru tam yol ilerlemekteydi. İçinde sayısız girdapların, mercan kayalıklarının ve görülmemiş canavarların kaynaştığı bu sulara başka bir geminin girebildiğini kimse hatırlamıyordu. Üstelik bu denizde sonsuz tayfun dedikleri, durup dinlenmek bilmeyen bir bela da vardı. Sularda devamlı dolaşır, canlı, kurnaz bir yaratık gibi, yutacak av arardı sanki. Ne yapacağı hiç belli olmazdı ve bu tayfun, dev pençesine düşürdüklerini kıymık gibi un ufak etmedikçe bırakmazdı. Tabii araştırma gemisi Argo, bu gezen hortumla karşılaşma olasılığına karşı özel olarak donatılmıştı. Bükülen ama kırılmayan bir kılıç gibi yekpare mavi çelikten yapılmıştı. Üstelik özel bir döküm tekniğiyle kaynak yapılmadan tek parça olarak eksiz dökülmüştü. Ama gene de başka bir kaptan ve başka bir tayfa takımı olsa tehlikelerle dolu böyle bir yolculuğu kabul etmezlerdi. Bu Kaptan Gordon bambaşkaydı. Kaptan Köprüsü'nden hepsi de deneyimli birer uzman olan ve görev yerlerinde tetikte bekleyen kız ve erkek tayfalarını gururla seyrediyordu. Kaptanın yanında baş dümencisi duruyordu. Don Melu, o güne kadar tam 127 tayfun atlatmış, eski bir deniz kurduydu. Arka plandaki güneş güvertesinde araştırma grubunun şefi, Profesör Eisenstein ve son derece kuvvetli bellekleriyle bir kütüphaneye bedel olan asistan kızlar Maureen ve Sara görülüyordu. Üçü de bilim araçlarının üzerine eğilmişler, anlaşılması güç bilim dilleriyle kendi aralarında yavaş yavaş konuşuyorlardı. Onların biraz açığında bağdaş kurmuş olarak güzel yerli kızı Momo-san oturuyordu. Ara sıra bilgin ona bu denizin özellikleriyle ilgili bir şeyler soruyor, o da yalnız profesörün anladığı tatlı hula şivesiyle karşılık veriyordu. Araştırmanın amacı gezen tayfunun sebebini bulmak ve mümkün olursa başka gemilerin de buralara gelebilmesi için onu yok etmekti. Ama şimdilik ortalık sakindi. Fırtınadan eser yoktu. Birden direğin tepesindeki gözcünün haykırdığı duyuldu. Kaptan düşüncelerinden sıyrıldı. Elini boru gibi ağzına dayamış olan gözcü, "Kaptan, eğer çıldırmadımsa önümüzde camdan bir ada görüyorum," diye bağırıyordu. Kaptan ve Don Melu hemen dürbünlerine sarıldılar. Profesör Eisenstein ve asistan kızlar da ilgilenerek koştular. Yalnız güzel yerli kız olduğu yerden kıpırdamadı. Halkının bilmece gibi garip gelenekleri onu meraklı olmaktan alıkoyuyordu. Şimdi camdan adaya yanaşmışlardı. Profesör geminin dışından sarkan ip merdivenden inerek cam gibi yere ayak bastı. Burası son derece kaygandı ve Profesör Eisenstein ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Ada çember biçiminde ve aşağı yukarı 20 metre çapındaydı. Ortasında bir yerde kubbe gibi bir tepesi vardı. Profesör en yüksek noktaya gelince bu adanın orta kısmının içinde derinlerde bir ışığın yanıp söndüğünü gördü. Küpeşteye dayanmış, merakla ona bakanlara gördüklerini anlattı. Asistan Maurin, "Herhalde bir Abajishko Bistralis olmalı," dedi. Asistan Sara, "Olabilir ama pekala bir Lesturi Tapissera da olabilir," diye ekledi. Profesör Eisenstein doğruldu, gözlüğünü düzeltti ve "Bana kalırsa," dedi, "biz burada Abstürü Zamaris'in değişik bir türüyle karşı karşıyayız. Ama ancak aşağıda yapacağımız bir araştırmadan sonra bunu kesinleştirebiliriz." Aynı zamanda dünyaca ünlü birer dalgıç olan ve dalgıç elbiselerini çabucak giyen üç kız tayfa hemen denize atlayıp gözden kayboldular. Bir süre denizin yüzeyinde hava kabarcıkları oluştu. Sonra birden Sandra isimli kız göründü ve nefes nefese "Dev gibi bir deniz anası," diye bağırdı. İkisini de yakalayıp sardı. "Kurtulamıyorlar. Geç kalmadan yardım etmeliyiz." Ve hemen yine daldı. Şefleri olan uzman Franco'nun, ona Yunus derlerdi, yönetiminde 100 tane kurbağa adam derhal dalgaların arasına atladılar. Denizin üstünü köpüklere boğan korkunç bir savaş oldu dipte. Fakat bu dev yaratık öylesine güçlüydü ki kurbağa adamlar bile iki kızı korkunç kıskaçtan kurtaramadılar. Profesör alnını kırıştırarak asistanlarına döndü. "Bu denizde bir şey var," dedi. "Her şeyin dev gibi büyümesini sağlayan bir şey. Çok ilginç." Bu sırada Kaptan Gordon ve baş dümenci Don Melu aralarında konuşup bir karara varmışlardı. Don Melu, "Çabuk herkes güverteye dönsün. Canavarı ikiye böleceğiz. Yoksa kızları kurtaramayız," diye emir verdi. Yunus ve kurbağa adamlar gemiye tırmandılar. Argo önce biraz tornistan yaptı, sonra bütün gücüyle canavarın üzerine yüklendi. Geminin burnu jilet gibi keskindi. Öyle ki canavarı ikiye bölerken hiç ses çıkmadı. Gerçi bu canavarın kollarına yakalanmış olan iki kız için biraz tehlikeliydi ama onların yerini iyi hesaplamış bulunan baş dümenci Don Melu, gemiyi ikisinin tam ortasından geçirmeyi başardı. Böylece deniz anasının kolları gevşeyip çözüldü ve kızlar kurtuldular. Gemidekiler kızları sevinçle karşıladılar. Profesör Eisenstein iki kıza doğru gelerek "Bu benim suçumdu. Sizleri aşağı göndermemeliydim. Sizi tehlikeye attığım için beni bağışlayın," dedi. Kızlardan biri "Özür dilenecek bir şey yok profesör," diye konuştu. "Biz bu iş için buradayız." Öteki kız da "Tehlike bizim görevimiz," diye ekledi. Uzun konuşmaya vakit yoktu. Kurtarma çalışmalarına dalan kaptan ve gemi personeli denizi gözetlemeyi unutmuşlardı. Gezen tayfunun ufukta belirdiğini, büyük bir hızla Argo'nun üstüne geldiğini son anda fark ettiler. İki kuvvetli dalga çelikten gemiyi kaptığı gibi havaya kaldırdı ve hemen hemen 50 metreyi bulan bir dalga çukuruna fırlattı, attı. Bu ilk çarpışta bile Argo'nun denizcileri kadar deneyimli ve yürekli olmayanların yarısı güverteden aşağı sürüklenmiş, diğer yarısı da bayılmış olurdu. Kaptan Gordon ise kaptan köprüsünde bacaklarını germiş, hiçbir şey olmamış gibi dimdik duruyordu. Diğer tayfalar da öyle. Yalnız güzel yerli kız Momo-san, deniz yolculuğuna alışık olmadığından bir kurtarma sandalının içine girmişti. Birkaç saniye içinde gökyüzü kapkara kesildi. dev hortum homurtular çıkararak gemiyi kule gibi yükseklere çıkarıyor, uçurum gibi derinlere indiriyordu. Ve sanki çelikten yapılı argoya bir şey yapamadıkça hırsı gittikçe artıyordu. Kaptanın sakin bir sesle verdiği emirleri baş dümenci yüksek sesle tekrarlıyordu. Herkes yerli yerindeydi. Profesör Eisenstein ve asistanları bile bilimsel araçlarının başından ayrılmıyorlar, tayfunun ana çekirdeğinin nerede olduğunu hesaplamaya çalışıyorlardı. Çünkü gitmek istedikleri yer orasıydı. Kaptan Gordon, öyle kendisi ve adamları gibi denizde haşır neşir olmamış bu bilim adamlarının soğukkanlılığını hayranlıkla izliyordu. İlk şimşek düştüğünde çelik gemi çok kötü sarsıldı ve birden elektrik yüklendi. Nereye dokunulsa çarpıyordu. Ama Argo'dakilerin hepsi aylarca antrenman görmüşler ve bu durumdan etkilenmemeyi öğrenmişlerdi. Ama bir süre sonra geminin ince kısımları, parmaklıklar ve çubuklar kızışmaya başladılar. Tıpkı ampul içindeki tellere benzediler. Herkesin elinde asbest eldiven olmasına rağmen personelin işi güçleşiyordu. Neyse ki çok geçmeden bir yağmur başlandı. Böyle bir yağmuru Don Melo'nun dışında kimse görmemişti. Hava almakta zorluk çeken personel hemen dalgıç başlıklarını ve oksijen tüplerini taktı. Yıldırım yıldırım üstüne, şimşek şimşek üstüne. Kudurmuş bir fırtına. Dağ gibi dalgalar, bembeyaz köpükler. Bu müthiş tayfuna karşı Argo, makineleri tam yol durumda, adım adım direndi. Makinistler ve kazan dairesindeki ateşçiler insanüstü bir güçle çalıştılar. Geminin sarsıntısıyla kocaman kazanın açık kapısından içeri savrulmamak için kendilerini halatlarla sıkıca bağlamışlardı. Sonunda tayfunun ana çekirdeğine ulaştılar. Aman yarabbi, o ne andı. Denizin yüzünde fırtınanın şiddetinden bütün dalgalar yatıştığı sırada kocaman bir şeyin kımıldadığını gördüler. Tek ayak üstünde duran biri gibi yukarı doğru genişliyor ve tıpkı dağ gibi bir topaca benziyordu. Öyle hızlı dönüyordu ki ayrıntılar görünmüyordu. Profesör, bu bir hop hopus topulasticus diye bağırırken bir yandan da yağmurun burnunun üstünden kaydırdığı gözlüğünü tekrar yerleştirdi. Don Melo homurdandı. Bize bunu biraz daha açıklar mısınız? Biz cahil gemicileriz. Asistan Sara, bırakın profesör araştırmasını rahat yapsın diye sözünü kesti. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Bu topaç gibi şey belki de dünyanın yaratıldığı günlerden kalmadır. 1 milyar yıldan daha yaşlı olmalı. Bugün bunların küçücük mikroskobik türlerine bazen domates salçasında bazen de az sayıda olmak üzere yeşil mürekkepte rastlanıyor. Herhalde bugün var olanlar içinde en büyüğü budur. Fırtınanın uğultusu arasında kaptanın sesi duyuldu. Fakat biz buraya sonsuz tayfunun sebebini ortadan kaldırmak için geldik. Profesör bize bu şeyi nasıl durduracağımızı söylesin artık. Profesör, bunu ben de bilmiyorum doğrusu dedi. Bilim bunu araştıracak fırsatı henüz bulamadı. Kaptan konuşmasını sürdürdü. Pekala, öyleyse biz de ona ateş açarız. Bakalım ne olacak. Profesör, ne yazık diye söylendi. Bir hop hopus topulasticus'un tek örneğini ateş açmak. Fakat döner top çoktan topacın üzerine çevrilmişti. Kaptan, ateş diye emir verdi. Çifte namludan 1 kilometreye ulaşan mavi bir alev parladı. Hiçbir ses duyulmaması doğaldı. Çünkü bu top protein bombardımanı yapıyordu. Toptan çıkan ışık kümesi hop hopusa doğru uçtu. Fakat onun tarafından yakalandı, yana savruldu, onunla beraber birkaç hızlı dönüş yaptı ve sonra göğe doğru yükselerek kara bulutlar arasında kayboldu. Kaptan, yararı yok dedi. Ona daha çok yaklaşmalıyız. Don Melo, daha fazla yaklaşamayız diye bağırdı. Geminin makineleri tam yolda. Bu da ancak fırtınanın bizi geri atmamasına yetiyor. Kaptan, bir öneriniz var mı profesör diye sordu. Fakat profesör yalnızca omuz silkti. Asistanları da bir çare bulamıyorlardı. Bu araştırma gezisini başarısızlıkla yarıda kesmek gerekecek gibi görünüyordu. Tam bu sırada birisi Profesör Eisenstein'in kolundan çekti. Bu güzel yerli kızdı. Malumba diye hoş bir eda ile konuşuyordu. Malumba oistu sono. Erveini samba insaltu lolobindra. Kramuna heu beni beni sadagau. Profesör şaşkınlıkla babalu diye sordu. Didim maha feinosu intu ge doinen malumba? Güzel yerli kız başını sallayarak dode aufu şulamat vavata diye heyecanla karşılık verdi. Profesör oy oy diye çenesini sıvazlamaya koyuldu. Baştümenci ne söylüyor diye sordu. Profesör anlattı. Dediğine göre halkının bildiği eski bir şarkı varmış. Bu şarkı onun önünde söyleyecek kadar yürekli biri bulunursa gezen tayfunu yatıştırabilirmiş. Don Melu güleyim bari diye homurdandı. Tayfuna karşı ninni söylemek. Asistan Sara atıldı. Siz ne diyorsunuz profesör? Böyle bir şey olur mu? Profesör Eisenstein ön yargılı olmayalım diye konuştu. Genellikle yerlilerin inançlarında bir gerçek payı vardır. Belki de Hop Hopus Topulasticus'u yatıştıracak belli bir ses tonu vardır. Onun yaşam koşulları hakkında pek az şey biliyoruz. Kaptan zararı olmaz ya dedi. Bir kere deneyelim. Söyleyin ona şarkıya başlasın. Profesör güzel yerli kıza döndü ve Malumba didi oysafal huna huna vavadu dedi. Momosan başını eğerek hemen şarkıya başladı. Bu monoton ve hep aynı sözlerin tekrarlandığı kendine özgü bir şarkıydı. Eni meni allu beni vanna tai susura teni. Bir yandan da ellerini çırparak tempo ile zıplayarak dönüyordu. Melodisi ve sözleri basit olan şarkıyı diğerleri de yavaş yavaş mırıldanmaya başladılar. Sonunda bütün gemi personeli hep birlikte el çırpıp zıplamaya ve hep birlikte şarkı söylemeye koyuldular. Doğrusu görülecek şeydi. İhtiyar deniz kurdu Don Melu, Profesör Eisenstein ve diğerleri çocuklar gibi oynayıp sıçrıyorlardı. Ve sonunda gerçekten belki de hiçbirinin inanmadığı şey oluverdi. O dev gibi topaç yavaşladı, yavaşladı, sonunda durulup battı, gitti. Dalgalar uğultu ile üzerine örttüler. Fırtına geçti, yağmur dindi, bulutlar açıldı, gökyüzü masmavi oldu ve deniz duruldu. Argo, ayna gibi suların üzerinde, ortalık süt limanlaşmış ve hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Kaptan Gordon, her birinin yüzüne tek tek bakarak, ''Başardık çocuklar'' dedi. Çok konuşmayı sevmezdi. Bunu herkes bilirdi. Fakat bu defa şunu da ekledi. Sizlerle gurur duyuyorum. Küçük kardeşini yanında getirmiş olan kız, sanırım gerçekten yağmur yağdı dedi. Ben iyice ıslanmışım. Gerçekten de fırtına kopmuştu. Küçük kardeşiyle gelen kız, en çok gök gürültüsü ve şimşekten nasıl olup da korkmadığına şaşıyordu. Çelik gemide olmak ona korkuyu unutturmuştu. Bir süre daha yaşadıkları serüveni ve kendi açılarından önemli olan ayrıntılarını anlatıp konuştular. Sonra evlerine gidip kurunmak üzere ayrıldılar. Oyundan memnun olmayan tek kişi gözlüklü olandı. Ayrılırken Momo'ya yakındı. Hop hopus toplastikusu batırmamız yazık oldu. Türünün son örneğiydi. Doğrusu onu biraz daha incelemek isterdim. Hepsi bir noktada anlaşıyorlardı. Burada Momo'nun yanında oynanan oyunlar başka hiçbir yerde oynanamazdı. Dördüncü bölüm. Suskun bir ihtiyar ile konuşkan bir genç. Bir insanın çok dostu olabilir ama insan onların içinden de birkaç kişiyi kendine daha yakın bulur ve onları daha çok sever. Momo için de böyleydi. En çok sevdiği iki dostu vardı. Her gün ona uğrarlar ve varlarını yoklarını onunla paylaşırlardı. Biri yaşlı, biri gençti. Momo hangisini daha çok sevdiğini bilemezdi. İhtiyarın adı Beppo'ydu. Çöpçülük yapardı. Aslında bir soyadı da vardı ama herkes gibi o da kendisine Çöpçü Beppo derdi. Yıkık tiyatronun yakınında köşe taşları, teneke ve çinko parçalarından yaptığı bir kulübede otururdu. Boyu Momo'dan az uzuncaydı. Birazcık da kamburdu. Tepesinde bir tutam beyaz saçın bulunduğu kocaman başını hep yana doğru büker, burnunun üstünde bir gözlük taşırdı. Bazı kimseler Çöpçü Beppo'nun aklının pek yerinde olmadığını söylerlerdi. Bunun sebebi sorulan sorulara karşılık vermeyip sadece gülümsemekle yetinmesiydi. Önce düşünür, cevap vermeye gerek görmezse susardı. cevap vermesi gerektiğine inanırsa daha da uzun düşünürdü. Bazen bir soruya cevap vermesi için 2 saat, bazen de bütün bir gün geçerdi. Bu arada elbette soru sahibi olayı unutur ve Beppo'nun söylediklerini şaşkınlıkla dinlerdi. Yalnız Momo uzun süre beklemesini bilir ve onun sözlerini iyi anlardı. Onun sorulara yanlış bir karşılık vermemek için o kadar beklediğini bilirdi. Çünkü Beppo'ya göre dünyadaki bütün terslikler kasıtlı ya da kasıtsız aceleye getirilerek söylenmiş bir takım yalan yanlış sözlerden kaynaklanıyordu. Beppo daha gün doğmadan kalkar, eski gıcırtılı bisikletine atlar ve kentteki büyük bir yapıya kadar uzun bir yol alırdı. Orada öteki arkadaşlarıyla beraber kendisine de bir süpürge verilip temizlenecek sokağın ismi söyleninceye kadar beklerdi. Beppo, kentin uykuda olduğu bu sabah saatlerini çok severdi. Görevini eksiksiz ve severek yapardı. Yaptığı işin çok önemli bir iş olduğunu bilirdi. Sokağı süpürürken yavaş, fakat belli bir tempo ile çalışırdı. Her adımda bir nefes alır, her nefeste bir süpürge sallardı. Bir adım, bir nefes, bir süpürge. Böyle sürerdi. Arada bir durur, önüne bakarak düşünürdü. Sonra gene adım, nefes, süpürge. Böylece önünde kirli, arkasında tertemiz bir yolda ilerlerken aklına bin bir türlü fikir takılırdı. Fakat bunlar rüyadaki renkler gibi, anlatılması güç, özel kokular gibi, şekilsiz, sözsüz fikirlerdi. İşi bittikten sonra Momo ile otururlarken düşüncelerini ona aktarırdı. Momo kendine özgü dinleyişiyle onu dinlerken Beppo'nun dili çözülür ve sözcükleri yerli yerine otururdu. "Bak Momo," derdi. "Ne oluyor biliyor musun? Bazen önüme upuzun bir cadde çıkıyor. Öyle uzun ki insan bunun sonu gelmez sanıyor." Beppo bu kadarcık laftan sonra bile önüne bakarak bir süre susar, sonra devam ederdi. "O zaman acele etmeye başlıyorsun. Gittikçe daha çabuk. Her seferinde önüne baktığında yol kısalır gibi olmuyor. Daha hızlı, daha gayretli, daha korkulu çalışıyorsun. Sonunda nefesin kesilip güçsüz kalıyorsun. Ve cadde önünde upuzun duruyor. İnsan böyle yapmalı." Susup biraz daha düşündükten sonra sürdürdü konuşmasını. "Caddeyi bütünüyle görüp düşünmemeli. Hep bir sonraki adımı, bir sonraki nefesi ve bir sonraki süpürgeyi. Ve hep bir sonra geleceği. O zaman zevkli olur. Önemli olan işini iyi yapmaktır. Ve öyle yapmak gerekir." Beppo için bu kadar laf çok fazlaydı. Uzun bir süre susup ancak öyle başlardı yeniden konuşmaya. "Bir de bakarsın ki adım adım bütün yolu bitirmişsin. Nasıl olduğunu anlamadan ve yorulmadan. Başını önüne eğer sözün noktalardı. Önemli olan da budur. Ya da bir başka gün gelir, hiç konuşmadan Momo'nun yanına otururdu. Momo düşündüğü bir şey olduğunu ve çok özel bir şey söyleyeceğini hemen anlardı. Beppo durur durur birden Momo'nun gözlerinin içine bakarak başlardı konuşmaya. "Kendimizi gördüm." Biraz susar, sonra devam ederdi. "Bazen böyle oluyor. Öğle vakti, sıcakta, herkes uykudayken dünya berraklaşıyor. Tıpkı bir su gibi. Anlıyor musun? Dibini görebiliyorsun." Başını eğip sustuktan sonra yine çok hafif bir sesle anlatırdı. "Orada, dipte, başka çağlar var." Yine düşünceye dalar, söze nasıl başlayacağını bilemez, sonunda birden her zamanki ses tonu ile konuşuverirdi. "Bir gün eski kentin oradaki kaleyi temizliyordum. Duvarda 5 değişik renkli taş gördüm. Şöyle, biliyor musun?" Elleriyle yerdeki tozun içine bir T harfi çizer, başını çarpıtarak seyreder ve fısıldardı. "Taşları tanıdım." Uzun bir aradan sonra dura dura anlatırdı. "Onlar başka çağlardı. Vaktiyle duvarın örüldüğü çağlar. Pek çok kişi çalıştı. Ama ikisi oraya o taşları ördüler. Bu bir işaretti, anlıyor musun? Ben bunu bildim, tanıdım." Elini gözlerinin üzerinden geçirir, söyleyeceklerini güç toparlar, zorlukla konuşurdu. O ikisi başka bir görünümdeydi o zamanlar. Bambaşka. Ama ben sizi tanıdım. Seni ve beni. Kendimizi bildim. Çöpçü Beppo'nun bu konuştuklarını duyup da arkasından gülümseyen ve ellerini havada döndürerek alınlarına vuran insanlara kızmamalıyız. Fakat Momo onu seviyordu ve onun sözlerini can evinde saklardı. Momo'nun öteki yakın dostu ise Çöpçü Beppo'nun her bakımdan tam tersiydi ve çok gençti. Hülyalı bakışlı, konuşkan ve yakışıklı bir delikanlı. Ama inanılmaz bir konuşma yeteneği vardı. Çeşitli şakalar ve taklitler yapar, hep gülerdi. Öyle gamsız gülerdi ki insan ister istemez onunla beraber gülmek zorunda kalırdı. İsmi Girolamo idi ama onu sadece Gigi diye çağırırlardı. Madem ki Beppo'yu mesleğiyle beraber anıyoruz, Gigi için de aynı şeyi yapalım. Her ne kadar onun tek bir mesleği yoksa da ona turist rehberi Gigi diyelim. Ama dediğimiz gibi rehberlik onun mesleği değil. Fırsat düştükçe yaptığı bir sürü işten biriydi. Bu işi yaparken kasketini mutlaka giyerdi. Nasılsa o çevreye yolu düşmüş birkaç turist görmesin, hemen kasketini giyer, gayet ciddi bir yüzle yanlarına yaklaşır, onları gezdirip açıklamalar yapmayı önerirdi. Yabancılar kabul edince artık çenesi açılır, sayar dökerdi. Kendi uydurduğu olayları, isimleri, tarihleri sıralar, zavallı dinleyicilerin kafasını karmakarışık ederdi. Bazıları bunu fark edip kızarak çeker giderler, bazıları da maden bulmuş gibi sevinir ve sonunda Gigi'nin uzattığı kasketin içine bozuk paraları doldururlardı. Çevre halkı Gigi'nin buluşlarına gülerler, ara sıra da sert bir yüzle böyle uydurma hikayelerle alemin parasını almasının doğru olmadığını söylerlerdi. Ama bütün şairlerin yaptığı da bu derdi Gigi. Ben onların parasını hiçbir şey vermeden almıyorum ki. Ne istiyorlarsa onu alıyorlar. Hem ister bir tarih kitabından olsun, ister başka yerden ne fark eder? Tarih kitaplarında yazılanların hepsinin doğru olduğu ne malum? Belki de uydurmadır. Ne biliyoruz? Ya da şöyle konuşurdu. Ne demek canım? Doğruydu değildi. Burada 1000 veya 2000 yıl önce neler olduğunu kim bilebilir? Sizler biliyor musunuz? Hayır derdi ötekiler ve ona hak verirlerdi. E o halde derdi Gigi. Benim anlattıklarımın doğru olmadığını nasıl iddia edebilirsiniz? Belki de aynen böyle olmuştur ve ben gerçeği söylüyorumdur. Bunlara karşı çıkmak güçtü. Çenebazlıkta Gigi ile kimse başa çıkamazdı. Ama ne yazık ki bu eski tiyatroyu görmeye gelen turistler gün geçtikçe azalıyor ve Gigi sık sık başka işler yapmak zorunda kalıyordu. Fırsat buldukça yaptığı işler arasında park bekçiliği, nikah şahitliği, köpek gezdiriciliği, aşk mektubu taşıyıcılığı, cenaze taşıyıcılığı, hatıra eşya satıcılığı, kedi maması dağıtıcılığı ve daha bir sürü iş sayılabilirdi. Gigi günün birinde zengin ve ünlü biri olmanın hayali içindeydi. Bir parkın ortasında masallardaki kadar güzel bir evde oturacaktı. Altın yaldızlı tabaklarda yemek yiyecek ve kuş tüyü yastıklarda yatacaktı. Ve şimdiden kendini, gelecekteki şöhretin güneşi gibi görüyor, uzaktan vuran ışıklarının bu fakir halinde bile onu ısıttığını hissediyordu. Başkaları onun hayallerine gülerken o, ''Yapacağım işte, başaracağım, hepiniz bu sözlerimi hatırlayacaksınız.'' diye bağırırdı. Bütün bunları neyle yapacağını ise kendi de bilmiyordu aslında. Çünkü sıkı çalışmaya pek aldırış etmezdi. Bu hiç de marifet değil derdi Momo'ya. Kim isterse zengin olabilir. Birazcık zenginlik için hayatlarını ve ruhlarını satanlara bak. Ne hale gelmişler. Yok, ben onlar gibi olmak istemem. Varsın bazen cebimde bir kahve param olmasın. Ama Gigi hep Gigi'dir. Aslında Çöpçü Beppo ile Gigi gibi dünya görüşleri ve düşünceleri bambaşka olan apayrı iki insanın dostluk kuracağına kimse inanmaz. Ama böyleydi işte. Ne gariptir ki Gigi'nin hafifliklerini hoş karşılayan tek insan Beppo idi. Ve yine şaşılacak şeydir ki İhtiyar Beppo'nun saçmalıklarıyla alay etmeyen tek kişi de o çenebaz Gigi'ydi. Bu, belki de küçük Momo'nun her ikisini de dinleyiş tarzından kaynaklanıyordu. Üçü de yakında dostluklarının üzerine bir gölge düşeceğinden habersizdiler. Hem sadece onların dostluklarına değil, bütün çevreye düşecekti bu gölge. Büyüyor, büyüyor ve bütün kentin üzerine doğru yayılıyordu. Kapkara ve buz gibiydi. Bu, kimse farkında olmadığı için karşı konulamayan, günden güne sokularak gelen bir işgal kuvveti gibiydi. Ya işgalciler? Onlar kimlerdi? Başkalarının göremediği bazı şeyleri görebilen ihtiyar Beppo bile son zamanlarda kentin içinde çoğalmaya başlayan ve durup dinlenmeden bir takım dolaplar çeviren duman renkli adamları fark edememişti. Gerçi bunlar büsbütün görünmez kişiler değillerdi. Hem görünür hem görünmezlerdi. Göze çarpmamayı iyi beceriyorlardı. Görenler bile onların varlığını fark etmeden geçip giderler. Böylece onlar da saklanmadıkları halde gizli çalışmalarını sürdürürlerdi. Tabii kimse göremediği için nereden geldiklerini, kim olduklarını, sayılarının durmadan neden arttığını da soran çıkmıyordu. Bu duman renkli adamlar, duman renkli şık otomobillerle geziyorlar, her yere girip çıkıyorlar, her lokantada oturuyorlar, ellerindeki küçük not defterlerine sık sık bir şeyler yazıyorlardı. Örümcek ağı renginde gri elbiseler giyinen bu adamların suratları bile soluk kül rengiydi. Başlarında daima yuvarlak melon şapkaları, ellerinde daima kül renkli sigaraları vardı. Hepsi de kurşuni gri renkte bir evrak çantası taşıyordu. İşin garibi, rehber Gigi de bir şey fark etmemişti. Oysa bu adamlar tiyatronun çevresinde birkaç defa dolanıp defterlerine bazı notlar alıp durmuşlardı. Bir akşamüstü tiyatronun en üst basamaklarında karanlık gölgeleri belirince Momo onları fark etti. Birbirleriyle işaretleştikten sonra kafa kafaya verip bir şeyler konuşmuşlardı. Bir şey duyulmuyordu ama Momo birdenbire donmuş gibi ürperdiğini hissetti. Bol ceketine sıkıca sarınması fayda etmedi. Alışılmış bir soğuk değildi bu. Duman adamlar bir süre sonra çekilip gittiler. Bir daha da görünmediler. O akşam Momo daha önceleri duyduğu o tatlı müziği duyamadı. Fakat sabah yaşam gene normale döndü. Ve Momo bu garip ziyaretçileri artık düşünmedi bile. Unutmuştu onları.